Yarım, dört.
Kocaman bir otomobile binmek üzereydi. Kucağındaki şeyin kımıldadığını, içinden sesler geldiğini fark edince dayanamadım, sokulup sordum. Ne o, köpeğe bir şey mi oldu? Uşak beni şöyle bir süzdü. Yok, elhamdülillah bir şeysi yok. Bugün 3-5 kere öksürdü. Baharları hep olur. Ama hanım telaş etti. Hayvan hastanesine götürüp bir baktıracağım, dedi. Sonra hayvanı bir yere çarptırmamak için dikkat ederek otomobile bindi. Koskocaman araba hızla uzaklaştı. Geçen gün bu uşağı aynı geniş bahçeye girerken gördüm. Bu sefer yine burunlu, uzun beyaz tüylü bir köpeğin ipini tutmuştu. Yanında kıyafeti kendine benzeyen başka biri daha vardı. Yine merak ettim. Ne oldu, köpeği değiştirdiniz mi? Diye sordum. Adam beni süzdü. Geçenlerde köpeğin hastalığını soran meraklı olduğumu hatırlamadı ama cevapsız bırakmadı. Hiç değiştirilir mi? İçeride, kulübesinde. Bak sesi geliyor. Büyük köşkün biraz ötesinde, bahçıvan odası büyüklüğünde, filizi boyalı şık bir kulübede sahiden kesik kesik havlamalar geliyordu. ''Nasıl oldu?'' dedim. ''Sizin köpek ağlamazdı.'' ''Eh, şimdi kızgınlık zamanı, dişi istiyor.'' diye cevap verdi. Sonra yanındakinin yüzüne bakıp gülümsedi. ''Nefis bu. İsteyince hayvan da olsa kendine hükmedemiyor. İyice huysuzlandı. Hanımefendi hemen otomobili baytara koşturdu. Ama dedim ya, derdi buymuş. Hani bizimkine layığını bulmak da kolay olmadı. Hanımefendi soysuz köpekle istemem, huyu bozulur.'' dedi. Bütün köşkleri dolaştım. Ona göresini buluncaya kadar canım çıktı. İpin elinde tuttuğu uzun beyaz tüylü, ince burunlu köpeği yanına çekerek devam etti. Ama bak, kendisine layık, soylu bir hayvan. Duruşu bile kibar. Bizim beyefendi, arkadaşım beyefendisiyle konuştular, münasip gördüler. Bir ben oraya götüreceğim, bir de o bize getirecek. Parmak uklu bahçe kapısını dirseğiyle itti. Arkadaşına, gel bakalım, birbirlerinden haz edecekler mi? Nazlı bir gelin gibi süzüle süzüle yürüyen saçaklı, beyaz köpekle beraber içeri girdiler. Ah ben hayvanları çok severim. Bütün canlı mahlukları, hayatı, güzelliği, saadeti severim. Bahtiyar bir köpek bile benim içimi sevinçle dolduruyor. Ben karanlık şeylerden bahsetmek için dünyaya gelmedim. İçim tatlı, neşeli şeyler anlatmak isteğiyle yanıyor. Hele cümle alem bu köpeğin onda biri kadar rahata kavuşsun, bakın ben bir daha acı şeylerden söz açarmayayım. Ayakkabılar, Rıfat Ilgaz. Bu köprü yapılmazsa böyle 5 saat 10 saat bekleriz kuyrukta, dedi Hamdi Yılmazer. Mühendis Enver tel çeken, hangi partiyi tuttuğunu açığa vurmayan politik bir gülüşle ''O da olur'' dedi. ''Önce şehir yolları bir soluk alsın, köprü de peşinden.'' Çocuk balosundan dönüyorlardı. Böyle çoluk çocuk. Hamdi Yılmazer başkanıydı Sahipsiz Yavruları Kurtarma Koruma Derneği'nin. Arabada kucak kucağa sıkışmaktansa vapura kapağı atar atmaz hemen geçmişlerdi alt salonlardan birine. Okşan ''Babacım'' dedi. ''Gene mi politika?'' ''Köprünün ne ilgisi var politikayla?'' Karısı ''Yetti bu köprü. Evde köprü, gazinoda köprü, baloda köprü. Sen hala bu köprülerle partiyi destekle dur. Aday adayı bile göstermediler seni bu sefer.'' ''Haklısın karıcığım. Aday adayı bile olamadım. Yazık. Bu saatlere kadar memleket çocuklarını kurtarmak için balolarda ömür tüketeyim de. Bitiyorum uykusuzluktan. Üf, şu ayakkabılar da öyle sıkıyor ki. Affedersiniz çocuklar. Kavruldu ayaklarım. Kara sular oturdu. Bir dakika oturmadın ki. Caz çalmaya başladı mı hop ayaktasın. Ne yaparsın? Omuzlarımdaki sorumluluk.'' Sen balo tertipliyorum diye dünyayı ayağa kaldır, kendin otur heykel gibi, olur mu? Sıyırdı ayakkabıların ikisini de ayağından, kanepenin dibine fırlattı. Yılmazer ayak kokusunu sigara kokusuna boğdurmak için çıkardı paketini. Herkese birer kokulu sigara uzattı. Eğer aday adayı olsaydım, seçmenlerime bir ikramda bulunacaktım. Amerikan dergilerinden birinde görmüştüm. Anladım, dedi Enver Telçeken. Birer tek ayakkabı hediye edecektin seçmenlere değil mi? Evet, hem de ısmarlama soyundan. Hamdi Yılmazer'in kızı sordu. Ya kazanamazsan babacığım? Kazanamazsan var mı? Ben ısmarlama ayakkabı dağıtacağım da kazanamayacağım ha? Ya oyumu sana vereceğim diye kandırırlarsa seni? Kandıramazlar. Oylarını bana vermezlerse ayakkabının ikinci tekini alamazlar ki. Sigarasını öfkeyle çekti. Kırçıl bıyıkların arasından iki huni halindeki iki yana dağlara dumanlara yenilerini eklemek için bir iki nefes daha çektikten sonra oturduğu kanepenin dibine fırlattı. Aradan çok geçmeden kirli bir el uzandı kanepenin altından. İncecik parmaklar ustaca yapıştı henüz sönmeyen sigaraya. Bir duman baloncuğu yükselmeye yönelirken birden dağılıverdi boşlukta. Ne izmaritin usta ellerle avlanışını ne de bu dağılan duman baloncuğunu kimseler görmemişti. Hamdi Yılmazer, ama kaç para eder dedi. Seçime bile giremedim ki. Ah bir katılsaydım. %100 senatodaydım. Karısı, ben senin yerinde olsam gider merkezden. Yok karıcığım, merkezden koydurmaya daha vakit var. Hele genel seçimler gelsin, yollayacağım seni Ankara'ya. Bu saatlere kadar boşuna mı uykusuz kalıyoruz? Hep bu memleket için. Memleketin kimsesiz, sahipsiz çocukları için. İçim parçalanıyor valla. Yolda ceketsiz, pabuçsuz bir ana kuzu gördün mü? Mühendis, bırak şu nutukçu ağızlarını Hamdicim, diye kesti sözünü. Doğrusu büfeyi iyi tertiplemişsin. Bayıldım havyarlı sandviçlere. Hani karides kokteylde Hilton'unkine taş çıkartıyordu. Enfesi doğrusu. Kuzum Hamdicim, şu piyango ne bıraktı derneğe, var mı bir 50 bin? 42 bin. Temiz para. Önümüzdeki bayramda gene 10 çocuğa birer Beykoz kundurası giydirirsin dernek adına. Kundura mı dedin? Bizim dernek senin bildiğin öyle hayırsever kadın kurumlarından değil. Ben bu gecenin geliriyle İsveç gezisi düşünüyorum. Üyelerimiz görsünler. Eloğlu nasıl çocuk yetiştiriyor. Biz çocuk deyince ilk önce pabuç geliyor aklımıza. Oysa çocuk pabuçsuz da büyür. Eğer pabuç gerekliyse bizim takunyalar ne günü duruyor? Doktor Scholl takunyalarının bizimkilerden ne üstünlüğü var? İşin en önemli yönü çocuğun pabucu değil. Eğitimi, ahlaken gelişmesi ve üstü moral sahibi olması. Araba vapuru Üsküdar'a yanaşmıştı. Biletçi salonun kapısında göründü. Biletleri kontrol edecek yerde eğilmiş kanepelerin altlarını gözden geçiriyordu. ''Vay anasını!'' diye gürledi. ''Yağmur başladı mı bütün tophanenin sahipsizleri burada.'' Birden 7-8 çocuk fırladı, kanepelerin altından köşeye sıkıştırılmış sokak kedileri gibi attılar kendilerini kapıdaki biletçinin ayaklarına. Memur boşluğu salladığı tekmelerden hiçbirine tutturamamıştı. Kaçırmıştı bacakların arasından çocukları. ''Vay be, boşa da çıkılmıyor bunlarla.'' Sonra döndü Hamdi Yılmazer'e. ''Çocuk değil bunlar, sintina faresi. Yakalayabilirsen yakala. 5 değil, 10 değil, yüzlerce var bunlardan.'' Nutuk söylemek kolay. Gel de boşa çık bunlarla bakalım. Hadi baylar bayanlar. Üsküdar. Sahipsiz yavruları kurtarma derneği balosundan dönenler davrandılar. Dernek başkanı Hamdi Yılmazer eğilmiş kanepenin altında ayakkabılarını arıyordu. Tuh dedi. Sakın yürütmüş olmasınlar benim papuçları. Başını kanepenin altına sokmuş boşunu arıyordu. Mühendis. Üzülme dedi. Yabancı değil sizin çocuklar. Satıp da sabah sabah hamal böreğiyle kahvaltı yapacaklar. Üzülme Hamdicim, gecenin masrafına bunu da eklersin. Bir çift ayakkabı. Hadi gir koluma da bindireyim seni arabana. Harika çocuk. Orhan Kemal. Bisküvi, çikolata, kağıtlı şeker, zeytinyağı, sabun yapım evleriyle küçük tamir atölyelerinin yan yana odalarda bulunduğu, sefertasına benzeyen hanlardan birinin genzi tıkayan pis havası içinde ekmeğini küçücük pedalıyla kazanmaya çalışan bir arkadaşı görmeye gitmiştim. Bulamadım. Dönecektim ki kapı yanında duran büyükçe bir tahta sandığın içinde onu gördüm. Peynir ekmekle domates yiyordu. Kirli, kıvır kıvır saçları vardı. Makine yağıyla kararmış yüzü, içlerinden aydınlanan harikulade yeşil gözleri. Matbaacı abimi aradınız. Evet. Az evvel kağıt kestirmeye gitti. Gelecek. Yanındaki boş bir tahta sandığı ters çevirip ikram etti. Buyurun oturun. Öyle tatlı bakıyordu ki oturdum. Ekmeğini bölerek uzattı. Aç olmadığımı söyledim. Yoksa ellerim kirli diye mi? Yok canım. Bizim işte temiz kalınmıyor ki. Tamir atölyelerinden birinde çıraklık ettiğini sanarak sordum. Ne iş görüyorsun? Torna tesviye. Ha? Katıla katıla güldü. Kim duysa şaşıyor. Bu Eylül'de 12'yi bitiriyorum halbuki. Yani torna tesviyeye ait her şeyi yapabilir misin? Ne var yapamayacak? Babamın atölyesi vardı eskiden. Sabahları okula giderdim, öğleden sonra da atölyeye. Kaça kadar okudun? İlkin dördüne kadar. Sonra? Sonra annem öldü. İki kardeşimle ortada kaldık. Babam da kötü bir kadının peşine takılınca... Okulu bıraktın. Sever miydin okulu? İçini çekti. Hem de nasıl? Ne olmak isterdin? Kaptan. Büyük denizlerde, dalgalı, korkunç denizlerde dolaşmak. Avrupa'ya gitmek. Üsluvayı, ekvator, geçerken vapurda eğlence kırla gidermiş. Doğru mu? Doğru. Sonra New York limanındaki hürriyet heykeli. Boyu kaç metre onun? Büyük mü? Bilmem. Robinson Crusoe'yu okudunuz mu siz? Okudum. Issız adada nasıl da yaşayabilmiş değil mi? Böyle şey olur mu? Olması daha iyi değil mi? İyi ama oluyor. Yahut da yazarı öyle düşünmüş. Ama iyi düşünmüş. Ne olursa olsun aferin Robinson'a. Issız adada elini kolunu bağlayıp durmamış. Hemen işe girişmiş. Marifet ölmemek değil mi? Yaşamak. Makine yağlarıyla kirlenmiş mendilini çıkarırken gözlerim tulumunun geniş cebindeki cam misketlere ilişikti. O da bunun farkındaydı. Çıkardı, avucunda şakırdatarak ''Ne yapalım?'' dedi. ''İş, iş, iş. Bunalıyor insan. Paydoslarda Ateş Ali ile oynuyoruz.'' ''Ateş Ali kim?'' ''Alt kattaki bisküvi yapım evinde çalışıyor. Bizim mahalleli. Her sabah işe birlikte geliriz. Benim annem yok, onun babası. Maçı sinemaya filan beraber gideriz. Misketi çok mu seviyorsun? Sinemayı yoksa maçı mı?'' ''En çok maçı ama hava alıyoruz.'' ''Niye?'' ''Numaralı tribün bize göre değil. Tekliği tokat ettik mi Texas'a bırakıyorlar. Texas'ta boyumuz yetişmiyor. Stadyumu yaparken çocukları düşünmemişler.'' ''Siz de?'' ''Biz de sinemaya gidiyoruz. Ali ile çokluk.'' ''Tabii pazarları. Babam evdeyse sabahleyin erkenden tüyerim.'' ''Doğru şehzade başına.'' ''Değilse?'' ''Değilse tüymek olmaz. Su ısıtmak, yıkanmak, kardeşlerimi yıkamak vazifesi bana düşer. Kaç para kazanıyorsun tesviyecilikten?'' ''10 lira haftada.'' ''Yetiyor mu?'' ''Bu pahalılıkta yeter mi? Başka atölyelerden 25 lira veriyorlar ama gidemiyorum.'' ''Niye?'' ''Usta babamın arkadaşı.'' ''İşte bir dalaver olmasın?'' ''Benim de aklıma gelmiyor değil ama ne de olsa baba. Kötü şeyler düşünmek istemiyorum.'' Dereden tepeden uzun uzun konuştuk. Bu arada her gün sabahın 5'inde çalar saatin sesiyle uyandığını, gaz ocağına çaydanlığı oturttuğunu, bulaşıkları yıkadığını, çarşıdan ekmek, peynir aldığını, 6'ya doğru kardeşlerinin karnını doyurup pek pek 6.30'da omuz omuza işçi kalabalığıyla vapura binip 7'de köprüye geldiğini, 7'yi çeyrek geçe atölyede işbaşı yaptığını öğrendim. Peki ne olacak bunun sonu? Ne gibi amca? Mesela bir imkan çıksa karşına, tekrar okula girip sonunda bir kaptan olmak ister miydin? Peşin gözleri sevinçle parladı. Sonra sönükleşerek bir noktaya takıldı kaldı. Ha, ister miydin? İsterdim ama. Ama? Kardeşlerim, babama güvenilmez ki. Düşer gene bir kötü kadının peşine. İçimde bir damar sızladı. Benden geçti. Kardeşim okuyor. Öteki küçük daha. Büyüyünce onu da okula vereceğim. Haftalığım 50 olur o zaman herhalde. Birden sordu. Amca? Ha? Benim boyum hep böyle kısa mı kalacak? Niçin? Büyümüyor mu? Annem ölmeden evvel duvara kurşun kalemiyle çizmiştim. Ölçüyorum, hala aynı yerde. Yoksa cüce mi kalacağım? Dudaklarımdan çıkacak cevabı heyecanla bekliyordu ki makine şakırtıları yüklü sıcak koridorun kirli aydınlığında iri yarı biri belirdi. Ayhan, onun da üstü başı, yüzü kirpas içindeydi. Çocuk sandıktan fırladı. Buyur usta. Hala karnını doyurmadın mı? Doyurdum. Doyurduysan git de o boruları diş aç. Peki usta. Beni unutmuştu bile. Koridorun kirli aydınlığında koşarak uzak kaçtı. Dipteki atölyeden içeri girdi. Peşinden gittim. Atölye penceresinin kenarından heyecanla seyrettim. Boyu yetişmediği için ters çevrilmiş bir tahta sandığın üzerinde idare ediyordu makineyi. Makine ise çocuğun emir altında munis bir hayvan kadar uysal, yere kıvrım kıvrım pırıl pırıl demir longalar döküyordu. Kar baba, Aziz Nesin. Yılın son günüydü. Soğuklar çok arttığı için okullar bir hafta kapatılmıştı. Mehmet de bu yüzden o gün okula gitmemişti. Mehmet'in babası hastaydı. Hastanede yatıyordu. Annesiyle ablası bir fabrikada işçiydiler. İki odalı bir gece konuda oturuyorlardı. Pazardan başka günler hiçbiri evde kalmazdı. O gün okula gitmeyen Mehmet evde tek başına kalmıştı. Pencereden dışarı bakıyor, lapa lapa yağan karı seyrediyordu. Kış çok çetin geçmekteydi. Yaprakları dökülmüş ağaçlar iskelete dönmüştü. Sular buz olmuştu. Dereler sanki akı akı yorulmuşlardı da şimdi donmuş, dinleniyorlardı. Evde soba yanmadığı için Mehmet üşümüştü. Karnı da acıkmıştı ama soğukta mutfağa gidip karnını doyurmaya üşeniyordu. Mehmet çok hayal kuran bir çocuktu. Küçük bir ak çiçeğin rüzgarda kopup uçuşan yaprakçıkları gibi havada titreşe titreşe yere serpilen karlara bakıp dalmıştı. Yine hayaller kuruyordu. Ne olurdu sanki kar yerine gökten un yağmış olsaydı? Kar tıpkı toz şeker gibi yağıyordu. Ne olurdu sanki kar yerine gökten şeker yağmış olsaydı? Kar yerine un yağmış olsaydı yoksullar yağan unları toplar ekmek pişirirlerdi. Gökten şeker yağmış olsaydı yoksullar şekerleri toplar tatlı yaparlardı, pasta yaparlardı. Ama o zaman da uncular, değirmenciler, fırıncılar, tatlıcılar, şekerciler, pastacılar ne yaparlardı? Onlar istemezlerdi gökten kar yerine un, şeker yağmasını. Gökten kar yerine unla şeker yağmış olsaydı aylaklar hiç çalışmadan karınlarını doyurabilirlerdi. O zaman da aylaklara çalışkanların hiçbir ayrımı kalmazdı. Karlar yerde birikmişti. Mehmet dışarı çıkıp karlarda oynamayı geçirdi içinden. Yumuşacık, apak, arı duru karlar. Mehmet böyle düşünüp dururken arkadaşlarının dışarıdan adını seslendiklerini duydu. Mehmet! Mehmet arkadaşı Yalçın'ın sesini tanımıştı. Gecekonduların bittiği yerde sıra sıra apartmanlar başlardı. Yalçınlar o apartmanlardan birinde oturuyorlardı. Yalçın'la Mehmet bir okula gidiyor, bir sınıfta okuyorlardı. Mehmet, geliyorum! Diye Yalçın'a seslendi. Sokağa fırladı. Kızlı olanla 5-10 çocuk alanda toplanmıştı. Yalçın'ın elinde bir kürek vardı. Mehmet, o kürek ne olacak diye sordu. Yalçın, kardan adam yapacağız dedi. Sonra Yalçın bütün çocuklara seslendi. Hadi arkadaşlar, iş başına. Önce kar toplayıp yığalım şuraya. Çocuklar büyük çabayla çalışmaya giriştiler. Onları gören başka çocuklar da evlerinden çıkmışlardı. Çocukların çoğu sıkı giyinmiş, soğuğa karşı korunmuştu. Kalın tabanlı ayakkabıları, ellerinde içi yünlü eldivenleri vardı. Sıcacık tutan kalın pantolonlar giymişti. Yün atkılar sarılmışlardı. Kimisi de Mehmet gibi paltosuzdu. Üstelik Mehmet'in ayakkabılarının tabanı delik olduğu için ayakkabısına kar suyu giriyor, ayakları ıslanıyordu. Mehmet önceleri üşüyordu ama kardan adam yapmak için çalıştıkça kızıştı, ısındı, terledi bile. Karları toplayıp yadılar. O karlardan bir insan heykeli yapmaya başladılar. Kocaman bir başın altında iri bir gövde, iki yanda iki kocaman kol. Şimdi sıra kardan adamı kar baba biçimine sokmaya gelmişti. Bunun için de her çocuk evinden bir şey getiriyordu. Çocuklardan biri evinden getirdiği havucu kar babanın suratının ortasına soktu. Bu havuç kar babanın burnu olmuştu. Bir çocuk da evinden kocaman bir saksı getirip kar babanın başına geçirdi. Bu saksı kar babanın şapkası olmuştu. Çocuklardan biri de getirdiği iki toprak taş kömürünü havucun iki yanına soktu. Böylece kar babanın iki göz yapmış oldu. Bir çocuk da portakal kabuklarından kar babaya iki güzel kulak yaptı. Bir kız koşa koşa evinden getirdiği eski perde saçağını kar babaya sakal yaptı. Kar babanın bıyıkları pırasa püskülündendi. Bir oğlan da evinden getirdiği taban süpürgesinin sapını kar babanın kolunun altına sıkıştırdı. Kar baba sanki canlıymış gibi dimdik dipleri duruyordu. Çocuklar koca başlı koca karını kar babaya bakıp bakıp sevinçle el çırpıyorlar, kahkahalar atıyorlardı. Kar babanın çevresine döne döne koşup oynuyorlardı. Başarılarından kıvanç duymuşlardı. Yavaş yavaş akşam karanlığı çöküyordu. anneleri, babaları, abileri, ablaları alanda karlar içinde oynayan çocukları evlerine çağırıyorlardı. Bu gece evlerde yılbaşı eğlenceleri düzenlenecekti. Daha şimdiden evlerde yılbaşı sofraları kurulmaya başlamıştı bile. Çocuklar birer ikişer evlerine gittiler. Alanda Mehmet'ten başka kimse kalmadı. Mehmet'in annesiyle ablası daha işten dönmemişlerdi. Mehmet yine hayaller kuruyordu. Kar babanın burada bütün geceyi yalnız başına geçireceğini düşündükçe içleniyordu. Kar babayı karşısında canlıymış gibi görmeye başladı. Ona sordu. Yalnız başına geceleyin canın sıkılmaz mı kar baba? Bir ses Mehmet'e cevap verdi. Sıkılır elbet. Kimdi bu sözleri söyleyen? Kar babanın dudakları kımıldamıyordu bile. Akşamın koyu maviliğinde üstüne karlar yağdıkça Mehmet'e sanki kar babanın dudakları kıpırdıyor gibi gelmiş olacaktı. Mehmet o sesi yine duydu. Bomboş durursam çok canım sıkılır. Hiç aylak duramam. Konuşan Mehmet'ti. Hayal kurmasını seven Mehmet hem kendi olarak hem de kendini kar babanın yerine koyarak konuşuyordu. Kendi sorularına kar babanın yerine kendisi cevap veriyordu. Aylak duramazsın da ne yaparsın kar baba? Mehmet kar babanın ayakları arasına girip kendi sorusuna kar babanın yerine yine kendisi cevap verdi. Sevdiğim bir şey yapmak istiyorum. Öyle bir iş ki o işi yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamadan coşkuyla çalışayım. Ne olabilir böyle bir iş kar baba? Elime baltayı alıp dağlara gideyim diye düşünüyorum. Ormanlardaki kurumuş ağaçları keseyim. Kestiğim kuru ağaçları yoksullara gece konduların ocaklarında yaksınlar. Bu yılbaşı gecesini evlerinde sıcacık geçirsinler. Çok güzel, çok güzel kar baba. Yılbaşı gecesi çocuklar hediye alır. Ama yoksul çocukların hediye verecek kimseleri yoktur. Onlar için yoksul çocuklara öyle hediyeler yapıp vereyim ki o hediyelerden başka hiçbir çocuk da olmasın istiyorum. Çok güzel, çok güzel kar baba. Benim elimden terzilik, ayakkabıcılık da gelir. Yoksul çocuklar için giysiler, paltolar dikeyim. Onlara sağlam ayakkabılar yapayım diyorum. Çok güzel kar baba. Sonra düşünüyorum ki bir fırın koyup yoksullar için ekmekler pişireyim. Sıcacık, yumuşacık, taze ekmekler derken Mehmet'in ağzı sulandı. Bu sırada Mehmet'in annesiyle ablası işten dönmüşler, onu eve çağırmışlardı. Mehmet evine koştu. Annesi saç sobayı tutuşturdu. Ablası sofrayı kurdu. Sofraya oturdular. Karnı aç olduğu halde Mehmet yemek yiyemedi. Başı ağrıyor, gözleri kararıyor, midesi bulanıyordu. Annesi elini Mehmet'in başına koydu. Mehmet'in ateşi vardı. Karların içinde oynarken paltosu olmadığından, ayakkabıları da su aldığından üşütmüş, hastalanmıştı. Annesi ilaç verip Mehmet'i yatağa yatırdı. Ateşler içinde yatan Mehmet uykusunda sayıklamaya başladı. Gördüğü düşte yine kar babayla birlikteydi. Kar baba alana karları yığıyor, yığdığı bu karlardan bir yapı kuruyordu. Mehmet, "Orada ne yapıyorsun kar baba?" diye sordu. Kar baba, "Fırın yapıyorum Mehmet," dedi. Ne olacak o fırında? Yoksullar, hastalar, kimsesizler, sakatlar için ekmek pişireceğim. Hadi sen de yardım et Mehmet. Mehmet yardım için yekindi ama ne yapacağını bilmiyordu. Söyle ne yapayım kar baba diye sordu. Kar baba, temiz karları topla, getir yiy buraya dedi. Mehmet bir yandan karları toplayıp yerken kar baba da yaptığı ocağa çalı çırpı dolduruyordu. Kar baba ocaktaki çalı çırpıyı yakıp tutuşturdu. Fırının ocağı gürül gürül yanmaya başladı. Mehmet'in yığdığı karlar kar babanın elinde un oluyordu. Kar baba bu unları kar suyuyla karıp hamur yapıyor, hamurları yoğurup parça parça fırın küreğinin üzerine diziyordu. Sonra bu eklem hamurlarını kürekle fırına sürüyordu. Kızmış olan fırında ekmekler pişiyordu. Pişkin ekmek kokuları ortalığa yayılmıştı. Kar baba Mehmet'e, hadi git de yoksulları, hastaları, işsizleri, açları, sakatları çağır. Hepsi gelsin. İstedikleri kadar ekmek alsınlar. Buraya gelemeyecekler için de alıp götürsünler. Mehmet sevinç içinde atlaya zıplaya koştu. Sanki kanatlanmıştı da gece konuların damları üstünden uçuyordu. Var sesiyle bağırmaya başladı. Hey, duyduk duymadık demeyin. Duyanlar duymayanlara söylesin. Hastalar, sakatlar, işsizler, açlar, yoksullar. Koşun, koşun. Kar baba hepinize ekmek dağıtacak. Koşun, gelin. Mehmet'in sesi havada büyüye büyüye yankılanıyor, bütün kenti sarıyordu. Gecekondu mahallesinin dört bir yanından yoksullar, açlar, işsizler, sakatlar, hastalar akın akın gelmeye başladılar. Fırının çevresine doluştular. Kardan yapılmış fırın ocağı yalaz yalaz yanıyordu. İyice kızmış olan fırındaki ekmekler kabarıp, kızarıp pişiyordu. Kar baba pişen ekmekleri alıp oradakilere dağıtıyordu. 2-3 ekmek alan gidiyordu. Kimisi de pişkin ekmekleri getirdikleri çuvallara, sepetlere, torbalara dolduruyordu. Umarsızlar, körler, çolaklar, topallar ekmekleri kapışıyorlardı. İstedikleri kadar alıyorlardı. Kar babaya dua ediyorlardı. Çok yaşa kar baba, var ol kar baba, sağ ol kar baba, eksik olma kar baba. Kar baba hiç durmadan çalışıyordu. Bir yandan ellerin arasında un oluveren karlardan yaptığı ekmek hamurlarını kürekle fırına sürüyor, bir yandan da pişen ekmekleri kalabalığa dağıtırken kıvançla onlara sesleniyordu. Alın alın, istediğiniz kadar alın, hiç kimse aç kalmasın. Kar baba yan ayak çocuklara, soğuktan titreşen yaşlılara, kucaklarında çocuklarıyla bekleşen kadınlara ekmek sunuyordu. Ekmeklerini alanlar gidiyor, gelenlerin sayısı gittikçe artıyordu. Karbaba fırın ocağının yalaz ateşi karşısında çalıştıkça terliyor, terledikçe kardan teni gittikçe eriyordu. Ekmek çıkarmak için fırına her sokuşunda kardan elleri eriyip küçülüyordu. Parmakları ocağın ateşinden, fırının sıcağından erimişti. Göğsünü ateşe verip hamurları kürekle fırına sürerken de göğsü durmadan terleye terleye eriyordu. Kolları da erimeye başlamıştı. O sıcakta eriye eriye, küçüle küçüle hiç durmadan çalışırken yoksullar daha çok gelip fırının önüne yığılıyorlardı. Karbaba gelenleri hiçbir aç kalmasın, ekmeksiz kalmasın diye gittikçe daha hızlı çalışıyor, daha hızlı çalıştıkça da daha çabuk terleyip eriyordu. Mehmet gözünün önünde Karbaba'nın eriyip yok oluşunu gördükçe korkudan titreyerek seslendi. Karbaba! Karbaba! Karbaba eriye eriye küçülmüştü ki neredeyse artık görünmeyecekti. Sesini duyurmak için Mehmet daha çok bağırdı. Karbaba! Mehmet yatağında öyle bağırmıştı ki annesiyle abası koşup yanına geldiler. Annesi, ''Neyin var oğlum? Neden öyle bağırdın?'' dedi. Mehmet uyanmıştı. Gülümseyerek annesine, ablasına baktı. Yeni yılın ilk günüydü. İkindi olmuştu. Mehmet hasta olduğu için o saate kadar kendini bilmeden, düşler görerek uyumuştu. Ama şimdi iyiceydi. Annesinin verdiği ilaç iyi gelmişti. Mehmet yatağında doğruldu. Pencereden dışarıya baktı. ''Hangi karlar? Ne oldu?'' diye annesine sordu. Annesi, ''Bütün gece yağmur yağdı. Karları eritti.'' dedi. Ablası da bütün günde hava açıktı, güneş vardı. Mehmet pencereden alana, alandaki karbabaya baktı. Karbaba tıpkı düşünde gördüğü gibi erimişti. Ama bu fırın sıcağından değil, gece yağan yağmur, gündüz açan güneş yüzünden eriye eriye yok olmuştu. Karbabadan geriye, perde saçağından sakalı, pırasa büskülünden bıyığı, havuçtan burnu kalmıştı. Saksıdan şapkasıyla süpürgesi, portakal kabuğundan kulakları yerdeydi. İki kömür toprağından yapılma gözleri de yere düşmüştü. Hayal kurmasını seven Mehmet annesine ''Çok güzel bir rüya gördüm.'' dedi. Annesi ''Anlatsana oğlum.'' dedi. Mehmet bulanan gözleriyle alanda karbabadan arta kalanlara baktı. ''Çok çok güzel bir rüyaydı ama hatırlayamıyorum.'' dedi. ''Gördüğüm düş gerçek olsaydı.'' diye içinden geçirdi. Kolay iş. Roald Dahl. Olayların çoğunu anımsayamıyorum ama en azından her şey olup bitene kadar pek dikkat etmedim. Foka'da bir iniş pisti vardı ve oradaki Blenheim'li çocuklar bize epeyce yardımcı oldular. Depoları doldururken çay ikram ettiler. Blenheim'li çocukların ne kadar sessiz sakin olduklarını, çadırımıza bize çay sunmak için gelerek nasıl oturup hiç konuşmadan içtiklerini anımsıyorum. Ve sonra çaylarını bitirince nasıl ayağa kalktıklarını ve yine bir şey söylemeden çıkıp gittiklerini. Ve hepsinin dişini sıkmak zorunda olduğunu biliyorum. Çünkü o sıralarda işler pek iyi sayılmazdı. Çok sık gitmek zorunda kalıyorlar ve yerlerine yenileri gelmiyordu. Onlara çay için teşekkür edip gladyatörlerimizden depoların dolup dolmadığını öğrenmek üzere dışarı çıktık. Rüzgar tulumunun bir işaret direği gibi dümdüz durmasına yol açan bir rüzgar estiğini ve bacaklarımızı kamçılayan kumların çadırlara çarptıkça hışırdadığını ve dalgaların çadırların el çırpan kanaviçe adamlar gibi göründüğünü anımsıyorum. ''Bombacı çocuklar mısınız?'' dedi Peter. ''Yok canım.'' dedim. ''En azından bıkkınlar.'' dedi. ''Hayır, yalnızca dayanma güçlerinin sınırına geldiler, o kadar. Ama dayanacaklar, dayanmaya çalıştıkları görülüyor.'' İki emektar gladyatörümüz kumda yan yana duruyordu ve haki gömlekli ve şortlu havacılar hala depoları doldurmakla uğraşıyorlardı. Üzerimde incecik pamuk ipliğimden beyaz bir uçuş kostümü vardı. Peter'ınki ise maviydi. Uçarken daha kalın bir şey giymek şart değildi. ''Ne kadar uzakta?'' diye sordu Peter. ''Charing Cross'un 20 mil ötesinde.'' diye yanıtladım. ''Yolun sağında.'' Charing Cross, çöl yolunun Mersah Matruna giden kuzey yoluydu. İtalyan ordusu Mersah'ın hemen dışındaydı ve durumları oldukça iyiydi. Bildiğim kadarıyla İtalyanların iyi durumda olduğu tek yer orasıydı. İtalyanların morali duyarlı bir altimetre gibi inip çıkıyordu ve o sıralar bu altimetre 40 bini gösteriyordu çünkü. İtalya-Almanya Birliği dünyanın tepesindeydi. Ortalıkta gezinip depoların dolmasını bekledik. Peter, kolay iş dedi. Evet, sorun çıkmaz herhalde. Ayrıldık ve kokpitime tırmandım. Kayışlarımı bağlamama yardım eden havacıyı hiç unutmam. 40 yaşlarında kafasının arkasındaki bir tutam altın rengi saç dışında kel olan bir adamdı. Yüzü kırışıklıklarla doluydu. Gözleri babaannemin gözleri gibiydi. Tüm yaşamını bir daha geri dönmeyecek pilotların kayışlarını bağlamakla geçirmiş gibi görünüyordu. Kanadın üstünde oturup kayışlarını çekiştirdi. Ve dikkatli ol, dikkatli olmamak anlamsızdır, dedi. Kolay iş, dedim. Hiç de değil, dedi. Gerçekten hiçbir şey değil, kolay iş. Daha sonra ne konuştuğumuzu pek anımsamıyorum. Yalnızca sonrasında olanları anımsıyorum. Sanırım Foka'dan havalanıp batıya, Mersah'a uçtuk. Ve yüksekliğimiz yaklaşık 800 fitti. Sanırım sancakta denizi gördük ve galiba, hayır bundan eminim, masmaviydi ve çok güzeldi. Özellikle kumlardan geri çekilirken ardında bıraktığı doğuda ve batıda uzanan beyaz kalın çizgi. Sanırım Charing Cross'un üzerinden geçip söylendiği gibi 20 mil daha uçtuk ama emin değilim. Emin olduğum tek şey başımızın belada olduğuydu. büyük bir belada ve geri dönerken bela daha da kötüleşti. En büyük sorun paraşütle atlayamayacak kadar alçakta oluşumdu ve işte bu noktadan sonra olanları çok iyi anımsıyorum. Uçağın burnumu yere yöneldiğini anımsıyorum ve aletin burnundan toprağa baktığımı ve orada tek başına büyüyen ufak bir deve dikeni kümesi gördüğümü. Deve dikeninin yanında kayalar durduğunu anımsıyorum. Ve deve dikeninin ve kumların ve kayaların topraktan sıçrayıp üzerime atladıklarını. Bunu çok iyi anımsıyorum. Sonra hafızamda bir boşluk yer alıyor. Bu boşluk bir saniye ya da 30 saniye sürdü belki. Bilmiyorum. Çok kısa olduğundan eminim. Belki bir anlık boşluk. Ve sonra sağdan gelen tok bir sesle sancak kanat deposu alev aldı. Sonra soldan gelen bir başka tok sesle iskele deposu da aynı şeyi yaptı. Bunların benim için önemi yoktu ve bir süre hiç kımıldamadan rahat rahat ama biraz sersemlemiş bir şekilde oturdum. Gözlerim görmüyordu ama bunun da önemi yoktu. Merak edilecek hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey. Bacaklarımdaki sıcaklığı hissedene dek. İlk başlarda yalnızca bir ılıklıktı ve pek dikkat çekici değildi. Ama ansızın ısındı ve inip çıkarak bacaklarımı kavuran acı verici bir sıcaklığa dönüştü. Bu sıcaklık hoşuma gitmiyordu ama hepsi buydu. Ondan hoşlanmıyordum. Bu yüzden bacaklarımı kıvırıp koltuğun altına sokarak bekledim. Galiba bedenimle beynim arasındaki telgraf sisteminde bir arıza vardı. İyi çalışmıyordu. Nedense beyne tüm bunları iletmek ve talimat beklemek biraz zaman alıyordu. Ama en sonunda şöyle bir mesajın iletildiğine inanıyorum. Aşağıda bir yerlerde büyük bir sıcaklık var. Ne yapacağız? İmza, sol bacak ve sağ bacak. Uzun süre yanıt gelmedi. Beyin durumu inceliyordu. Sonra yanıt tellerden ağır ağır kelime kelime iletildi. Uçak yanıyor. Dışarı çıkın. Tekrarlıyorum. Dışarı çıkın. Dışarı çıkın. Yanıt tüm sisteme yayıldı. Bacaklardaki, kollardaki ve gövdedeki tüm kaslar çalışmaya başladılar. Ellerinden geleni yaptılar. Bir itip biraz çektiler. Epey gerildiler ama faydasızdı. Yukarı bir başka telgraf çekildi. Dışarı çıkamıyoruz. Bir şey bizi tutuyor. Bu kez yanıt daha da gecikti. Bu yüzden arkama yaslanıp beklemeye başladım. Bu arada da sıcaklık giderek artıyordu. Bir şey kalkmamı engelliyordu ve bu şeyin ne olduğunu bulmak beynin işiydi. Omuzlarımdan bastıranlar devlerin elleri miydi? Yoksa ağır kayalar ya da evler ya da buharlı silindirler mi? Ya da dosya dolapları ya da yer çekimi ya da halatlar mı? Dur bir dakika. Halatlar, halatlar. Mesaj iletilmeye başlıyordu. Çok yavaş geldi. Kayışların, kayışlarını çöz. Kollarım mesajı alıp işe koyuldular. Kayışları şiddetle çektiler ama bu çözülmelerini sağlamadı. Tekrar tekrar güçsüzleşene dek çektiler. Ancak boşunaydı. Bir mesaj daha gönderildi. Kayışları nasıl çözeceğiz? Bu kez oturup yanıtı beklemek için birkaç dakikamı aldı sanırım. Acele etmemin ya da sabırsızlanmanın faydası yoktu. Emin olduğum bir şey varsa o da buydu. Ama her şey öyle çok zaman alıyordu. Yüksek sesle boş ver yanacağım işte dedim. Ya? Tam o sırada mesaj gelmeye başladı. Hayır evet yavaşça geliyordu. Kayışları çöz seni koca ahmak ve çabuk ol. Kayışları çözdüm. Şimdi dışarı çıkalım. Dışarı çıkalım. Dışarı çıkalım. Ama çıkamıyordum. Kendimi kokpitten dışarı çıkaramıyordum. Bacaklar ve kollar ellerinden geleni yaptılar ama faydasızdı. Yukarıya ümitsiz son bir mesaj gönderildi ve bu kez üzerinde acil damgası vardı. Bir şey daha tutuyor bizi diyordu mesaj. Bir şey daha. Ağır bir şey. Kollar ve bacaklar mücadele etmediler. İçgüdüyle güçlerini boşa harcamanın faydasız olduğunu anlamışlardı. Sessizce durup yanıtı beklediler ve gelmesi öyle uzun sürdü ki. 20, 30, 40 sıcak saniye geçti. Henüz hiçbiri o beyaz sıcaklığa erişememişti. Beden cızırtısını ya da yanık et kokusu yoktu. Ama bunlar her an belirebilirdi. Çünkü o eski gladiatör bir hurricane ya da spit gibi çelik kaplamalı değildi. Çok kolay tutuşabilen, macunla kaplı, gergin kanaviçeden kanatları ve bu kanatların altında ateş yakmak için odunların altına konulan türden. Ancak onlardan daha kuru, küçük, ince çubuklar vardı. Eğer uyanığın teki çıkıp dünyadaki her şeyden daha çabuk yanacak büyük bir şey yapacağım dese, kendini azimle bu işe adasa en sonunda ortaya çıkan şey bir gladiatörden farklı bir şey olmazdı herhalde. Sonra ansızın son derece kısa ama aynı zamanda her şeyi açıklayan bir mesaj geldi. Paraşütün kopçasını çöz. Kopçayı çözüp paraşütün kolan takımını açtım ve biraz çabayla kendimi yükseltip kokpitin üzerinden yuvarladım. Bir yerlerim yanıyordu. Bu yüzden kumda biraz yuvarlandım. Sonra dört ayak üstünde sürünerek oradan uzaklaştım ve yığılıp kaldım. Makineli tüfek cephanemden bir kısmını sıcaktan patladığını ve bazı mermilerin kuma yanı başıma düştüğünü duydum. Beni endişelendirmediler. Onları işitmekle yetindim yalnızca. Canım acımaya başlıyordu. En çok yüzüm acıyordu. Yüzümde bir sorun vardı. Ona bir şey olmuştu. Bir elimi yavaşça kaldırıp yokladım. Yapış yapıştı. Burnum orada değildi sanki. Dişlerimi bulmaya çalıştım ama sonucun ne olduğunu anımsayamıyorum. Sanırım bayıldım. Bir anda Peter belirdi. Sesini duydum ve dans edip çılgınlar gibi haykırdığını ve elimi sıkarak ''Tanrım hala içeride olduğunu sanıyordum. Yarım mil öteye indim ve deli gibi koştum. İyi misin?'' dediğini işittim. Peter, burnuma ne oldu? Dedim. Karanlıkta bir kibrit yaktığını duydum. Çölde gece çabuk çöker. Bir duraksam oldu. Geriye pek bir şey kalmamış gibi görünüyor, dedi. Acıyor mu? Salaklaşma. Tabii ki acıyor. İlk yardım kutusundan biraz morfin almak için uçağına geri döneceğini söyledi. Ama kısa süre sonra geri döndü. Karanlıkta uçağı bulamamıştı. Peter, hiçbir şey göremiyorum. Gece oldu, dedi. Ben de göremiyorum. Hava soğumuştu. Acı bir soğuk vardı. Ve Peter, birbirimizi ısıtalım diye yanıma uzandı. Arada sırada, daha önce hiç burunsuz bir adam görmemiştim, deyip duruyordu. Sürekli kan kusuyordum ve her kusuşumda Peter bir kibrit yakıyordu. Bir keresinde bana bir sigara verdi. Ama sigara ıslandı. Zaten canım da istemiyordu. Orada ne kadar kaldık bilmiyorum ve nasıl zaman geçirdiğimizi de çok azımsıyorum. Peter'a cebimde bir kutu vitamin hapı bulunduğunu ve haplardan birini yutmazsa benden grip kapacağını söyleyip durduğumu anımsıyorum. Nerede olduğumuzu sorduğumda ve onun iki ordunun ortasındayız yanıtını verdiğinde ve bir İngiliz devriye kolundan gelen İngilizce seslerin İtalyan olup olmadığını sorduğumuzu anımsıyorum. Peter onlara bir şeyler söyledi. Ne söylediğini pek anımsayamıyorum. Sonra sıcak, koyu çorbayı anımsıyorum ve bir kaşığın beni kusturduğunu ve bu arada hoş bir şekilde Peter ortalıkta gezindiğini, harika olduğunu, müthiş şeyler yaptığını ve asla gitmeyeceğini hissettiğimi anımsıyorum. İşte bütün anımsayabildiğim bunlar. Adamlar uçakların yanında durmuş, bir yandan resim yaparken bir yandan da sıcaktan bahsediyorlardı. Uçağın üstüne resim yapıyorsunuz ha, dedim. Evet, dedi Peter. Çok iyi fikir. Kurnazca. Nasıl yani? Açıklasana. Komik resimler yapıyoruz, dedi. Alman pilotlar bunları görünce gülecekler. Öyle çok gülecekler ki doğru dürüst ateş edemeyecekler. Çok, çok saçma. Yo, çok iyi fikir. Oldukça hoş. Gel de biraz göz at. Havaalanına koştuk. Üç adım atla, dedi Peter. Üç adım atla. Ve dans edip durduk. İlk uçağın boyacısının kafasında hasır bir şapka ve yüzünde üzgün bir ifade vardı. Resmi bir dergiden kopya ediyordu ve Peter görünce ''Hey, şu resme bak bir hele!'' deyip kahkahalar atmaya başladı. Kahkahası bir gürlemeyle başlayıp hızla bir gürlemeye dönüştü ve iki eliyle birden kalçalarını dönüp iki büklüm oldu. Ağzını iyice açtı ve gözlerini kapadı. Silindir şapkası kafasından kumlara düştü. ''Bu hiç de komik değil.'' dedim. ''Komik değil ha?'' diye haykırdı. ''Ne demek komik değil? Baksana bana. Baksana nasıl gülüyorum. Böyle gülerken hiçbir şey vuramam. Ne kuru ot dolu bir vagonu, ne bir evi, ne de bir biti.'' Sonra kahkahadan tepeden tırnağı titreyerek kumda sağa sola sıçramaya başladı. Derken beni kolumdan kavradı ve dans ederek bir sonra uçağın yanına gittik. Buruşuk suratlı ufak tefek bir adamın uçağın gövdesine kırmızı resim kalemiyle uzun bir öykü yazıyordu. Hasır şapkasını geri atmıştı ve yüzü terden pırıl pırıldı. ''Günaydın, günaydın.'' ve şapkasını çok zarif bir tavırla çıkarıp selam verdi. Peter, ''Kapa çeneni.'' deyip eğildi ve ufak tefek adamın yazdıklarını okumaya başladı. Bu arada gürültülü kahkahalar atıp ortalığa tükürük saçıyor ve okumayı sürdürdükçe kahkahalarını yeniliyordu. İki yana sallanıp bükülerek ve elleriyle kalçalarını döverek kumda dans etti. ''Tanrım ne öykü ama.'' ''Bak bana, baksana nasıl gülüyorum.'' ve parmak uçlarında zıplayıp kafasını sallayarak deli gibi kıkırdamaya başladı. Sonra ansızın espriyi görerek onunla birlikte gülmeye başladım. Öyle çok güldüm ki karnım ağrıdı ve düşüp kumlarda yuvarlanarak kahkahalar attım. Çünkü öyle komikti ki yapabileceğim başka hiçbir şey yoktu. ''Peter muhteşemsin'' diye bağırdım. ''Ama bu Alman pilotların hepsi İngilizce biliyor mu?'' ''Kahretsin'' dedi. ''Kahretsin durun'' diye bağırdı. ''İşi bırakın.'' Ve bütün ressamlar durup yavaşça döndüler ve Peter'a baktılar. Parmak uçlarında hafifçe sıçrayıp hep birlikte şarkı söylemeye başladılar. ''Saçma şeyler, bütün kanatlarda, bütün kanatlarda, bütün kanatlarda'' diyorlardı. ''Susun'' dedi Peter. ''Başımız belada, sakin olmalıyız. Şapkam nerede?'' ''Ne?'' dedim. ''Sen Almanca biliyorsun, bizim için çeviri yapmalısın.'' ''O size çeviri yapacak'' diye seslendi ressamlara. ''Çeviri yapacak.'' Sonra siyah şapkasının kumun üzerinde durduğunu gördüm. Başımı çevirdim ve dönüp yerinden baktım. Silindir bir opera şapkasıydı ve kuma yan dönmüş yatıyordu. ''Delisin sen'' diye haykırdım. ''İyice aklını kaçırmışsın. Ne yaptığını bilmiyorsun. Hepimizi öldürteceksin.'' ''Sen kesinlikle fıttırmışsın. Bunu biliyor musun? Keçileri kaçırmışsın. Tanrım çılgınsın sen.'' ''Ama gürültü yapıyorsun ha. Böyle bağırmamalısın. Senin için iyi değil.'' Bir kadın sesiydi bu. ''Kıpkırmızı kesilmişsin.'' dedi. Ve birinin bir mendille alnımı sildiğini hissettim. ''Kendini böyle yormamalısın.'' Sonra kayboldu ve yalnızca donuk mavi gökyüzünü gördüm. Hiç bulut yoktu. Her tarafta Alman uçakları geziniyordu. Üstte, altta, her taraftaydılar. Ve gidebileceğim hiçbir yer yoktu. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Saldırmak için sıraya dizildiler ve uçaklarını dikkatsizce havada yan yatarak ve ters dönerek ve dans ederek kullandılar. Ama kanatlarımdaki komik resimler sayesinde korkmuyordum. Kendime güveniyor ve yüzüyle birden tek başına çarpışıp hepsini yere indireceğim. Gülerken vuracağım onları. İşte böyle yapacağım diye düşünüyordum. Sonra yakınlaştılar. Bütün gökyüzü onlarla kaynıyordu. Öyle çoktular ki hangilerini gözleyip hangilerine saldırmak gerektiğine karar veremiyordum. Öyle çoktular ki göğe siyah bir perde çekmişlerdi ve mamiliyi ancak orada burada küçük parçalar halinde görebiliyordum. Ancak görebiliyordum ya, önemli olan buydu. Maviliyi görebildiğim sürece her şey yolundaydı. Daha da yakınlaştılar. İyice yakınlaşıp önüme geldiler. Öyle yaklaştılar ki yalnızca Messerschmitt'lerin rengiyle gökyüzünün mavisi arasında parlayan siyah haçları görebiliyordum. Ve başımı sağa sola çevirdikçe daha fazla uçak ve haç gördüm. Ta ki en sonunda haçların kollarıyla göğsünü maviden başka hiçbir şey kalmayana dek. Kolların elleri vardı ve bu eller birleşerek bir çember oluşturup gladyatörümün çevresinde Messerschmitt'lerin motorlarının derin bir sesle neşeyle söylediği ezgilerin eşliğini dans ettiler. Motorlar, portakallar ve limonlar adında bir çocuk şarkısı söylüyorlardı ve arada sırada iki tanesi diğerlerinden ayrılıp döşemenin ortasına geliyor ve bir saldırı düzenliyorlardı. Böylece portakallar ve limonların söylediklerini anlıyordum. Yan yatıyor, ters dönüyor, parmak uçlarına dans ediyor ve havada önce bir yana sonra öteki yana eğiliyorlardı. Portakallar ve limonlar dedi, San Clement'in çanları diye şarkı söylüyorlardı motorlar. Ancak hala kendime güvenim tamdı. Onlardan daha iyi dans edebiliyordum ve eşim de daha güzeldi. Dünyanın en güzel kızıydı o. Aşağı baktım ve ensenin kıvrımını, solgun omuzlarının narin ve hevesle önüne uzanmış ince kollarını gördüm. Ansızın sancak kanadındaki kurşun deliklerini görerek aynı anda hem kızgınlığı hem de korkuyu yaşadım. Ama kızgınlık ağır bastı. Sonra kendime güvenim yerine geldi. Ve bunu yapan Alman'ın da mizah anlayışı yokmuş dedim. Her partide mizah anlayışından yoksun biri bulunur. Ama endişelenecek bir şey yok. Endişelenecek hiçbir şey yok. Sonra birkaç kurşun deliği daha gördüm ve iyice korktum. Kokpitin kapağını geri yatıp ayağa kalktım ve haykırdım. Sizi budalalar, şu komik resimlere bakın, kuyruğumdakine bakın, gövdemdekine bakın. Ancak gelmeyi sürdürdüler. İkişer ikişer döşemenin ortasına süzülüp ateş açtılar. Ve Messerschmitt'lerin motorları bağıra bağıra şarkı söylediler. Bana ne zaman ödeme yapacaksın dedi eski Bailey'nin çanları dedi motorlar. Ve onlar şarkı söylerken siyah haçlar müziğin ritmine uyarak sallanıp dans ettiler. Kanatlarımdaki motor kapağındaki ve kokpitteki deliklerin sayısı artıyordu. Sonra birden gövdemde de delikler belirdi ama acı yoktu. Döne döne düşerken bile uçağımın kanatları giderek daha hızlı dönerken mavi gökyüzü ve Karadeniz çemberler çizerek birbirini izlerken ve en sonunda ortadan kaybolarak güneşin gözlerimde yansıyan parıltısına dönüşürken bile. Ancak siyah haçlar beni izliyorlardı. Hala dans ederek ve elle tutuşarak ve motorların şarkı söyleyişlerini hala duyabiliyordum. İşte bir mum sana yatağını aydınlatmak için, işte bir balta kellerini uçurmak için diyordu motorlar. Kanatlar hala dönüp duruyordu ve çevremde ne gök ne de deniz vardı. Yalnızca güneş. Sonra güneş yerini denize bıraktı. Alnındaki denizi ve beyaz atları görebiliyordum ve kendime bunlar sert bir denizde koşan beyaz atlar dedim. O zaman beynimin beyaz atlar ve deniz sayesinde iyi çalıştığını anladım. Fazla zamanım kalmadığını da anladım. Çünkü deniz ve beyaz atlar giderek yaklaşıyorlardı. Deniz dingin değildi. Sonra yalnız bir tek beyaz at kaldı. Ağzındaki gemi ısırarak, köpükler saçarak, toynaklarıyla dalgaları yarıp, boynum geriye atarak çılgınca koşan. Birincisi yoktu ve zapt edilmezdi. Denizin üstünde dört nalı ilerliyordu ve çarpışacağımızı anlamıştım. Sonra her şey ılıklaştı ve siyah haçlarla gökyüzü ortasından kayboldu. Ancak her şeyin ılıklaşmasının nedeni de ne sıcak ne de soğuk olmasıydı. Geniş, kırmızı bir kadife koltukta oturuyordum ve akşamüstüydü. Rüzgar arkamdan esiyordu. Neredeyim? Dedim. Kayıpsın, kayıpsın, öldüğün sanılıyor. O halde anneme gerçeği söylemeliyim. Söyleyemezsin, o telefonu kullanamazsın. Niye? Çünkü yalnız Tanrı'ya bağlar. Ne olduğumu söylemiştin? Kayıp, öldüğü sanılan. Bu doğru değil, yalan bu, pis bir yalan. Çünkü işte buradayım ve kayıp filan değilim. Yalnızca beni korkutmaya çalışıyorsun ve başaramayacaksın. Sana söylüyorum, başaramayacaksın. Çünkü yalan olduğunu biliyorum ve filoma geri döneceğim. Beni durduramazsınız çünkü kararlıyım. Gidiyorum, anlıyorsun ya, gidiyorum. Kırmızı koltuktan kalkıp koşmaya başladım. Şu röntgenlere bir daha bakayım hemşire. Buyurun doktor. Bu yine o kadın sesiydi ve bu kez daha yakın geliyordu. Bu gece epey gürültülü yapıyorsun değil mi? Dur da yastığını düzelteyim, yere düşeceksin. Ses çok yakın, çok yumuşak ve tatlıydı. Kayıp mıyım? Tabii ki hayır, her şey yolunda. Kayıp olduğumu söylediler. Salaklaşma, her şey yolunda. Oh, herkes salak salak salak ama nefis bir gündü ve koşmak istemesem de duramıyordum. Çimenlerin üstünde koşmayı sürdürdüm ve duramadım. Çünkü bacaklarım tarafından taşınıyor ve onları kontrol edemiyordum. Sanki bana ait değilmiş gibilerdi. Her ne kadar aşağı bakınca bana ait olduklarını, ayaklardaki ayakkabıların bana ait olduğunu ve bacaklarının da gövdemle birleştiğini görsem bile. Ancak isteklerimi yapmıyorlardı. Tek yaptıkları tarlada koşmaktı ve ben de onlarla birlikte gitmek zorundaydım. Koştum, koştum, koştum ve bazı yerlerde tarlanın çukurlu ve tümsekli olmasına karşın hiç sendelemedim. Ağaçların ve çitlerin yanından geçip onları geride bıraktım ve bir tarlada rastladığım kuzular ben koşarken yemek yemeyi kesip neşeyle karıştılar. Bir ara donuk gri bir elbise giymiş eğilip mantar toplayan annemi gördüm ve yanından geçerken başını kaldırıp "Sepetim doldu sayılır, eve çabuk dönecek miyiz?" dedi. Ama bacaklarım durmadığından ilerlemek zorunda kaldım. Sonra ilerideki uçurumu ve ötesindeki karanlığı gördüm. Koştuğum tarlada güneşin parlamasına karşın bu derin uçurumun ötesinde yalnızca karanlık vardı. Güneş ışığı uçurumun başladığı yerde kesiliyor ve sonra karanlığın hakimiyeti başlıyordu. Bu gecenin sınırı olmalı diye düşündüm ve bir kez daha durmaya çalışıp başarılı olamadım. Bacaklarım uçuruma yaklaştıkça hızlanıp adımlarını uzattılar. Eğilip pantolonumu kavrayarak onları durdurma çabalarım da işe yaramadı. Sonra düşünmeye çalıştım ancak bacaklarım çevikti ve kendime her yer atışımda ayak parmaklarımın üzerinde inip koşmayı sürdürdüm. Şimdi uçuruma ve karanlığa iyice yaklaşmıştım ve çabucak durmazsam uçuruma düşeceğimi anlamıştım. Bir kez daha kendimi yere atmaya çalıştım ve parmaklarımın üzerinde inip koşmayı sürdürdüm. Uçurumun kıyısına geldiğimde oldukça hızlı koşuyordum ve karanlığa dalıp düşmeye başladım. İlk başlarda bütünüyle karanlık değildi. Kayalıklarda ufak ağaçlar olduğunu görebiliyordum ve düşerken onları kavramaya çalıştım. Pek çok kereler bir dala tutunmayı başardım. Ancak çok ağır olduğumdan ve çok hızlı düştüğümden her seferinde dal kırıldı. Bir keresinde de iki elimle birden kalın bir dal yakaladım ve ağaç öne eğildi. Sonra da kökler birer birer sökülürken çıkan sesleri duydum ve sonunda yeniden düşmeye başladım. Derken güneş ve gün yukarıdaki tarlalarda kaldığından ortalık iyice karardı ve düşerken gözlerini açık tutup karanlığın griden siyaha, siyahtan simsiyaha ve simsiyahtan ellerimle dokunabildiğim ancak göremediğim saf sıvıyı siyahlığa dönüşmesini hissedim. Düştükçe ortalık öyle karardı ki artık hiçbir yerde hiçbir şey yoktu. Karanlıkla düşüş yüzünden herhangi bir şey yapmak ya da kaygılanmak ya da düşünmek faydasızdı. Gerçekten faydasızdı. Bu sabah daha iyisin, çok daha iyisin. Yine o kadının sesini duyuyordum. Selam. Selam, hiç kendine gelmeyeceksin sandık. Neredeyim? Alexandria'da, hastanede. Ne kadar zamandır buradayım? 4 gündür. Saat kaç? Sabahın 7'si. Niye göremiyorum? Ayak seslerinin biraz daha yaklaştığını anladım. Oh, yalnızca bir süre için gözlerini saygıyla sardık. Ne kadar süre için? Kısa bir süre için, kaygılanma. İyisin, çok şanslıydın biliyorsun. Parmaklarımı yüzümde gezdiriyor ama onu hissedemiyordum. Hissettiğim başka bir şeydi. Yüzüme ne oldu? Yanı başıma geldiğini işittim ve omzuna dokunan elini hissettim. Daha fazla konuşmamalısın. Konuşman yasak. Senin için kötü. Yalnızca kımıldamadan yat ve kaygılanma. İyisin. Yürüyüp uzaklaştığını ve kapıyı açıp kapadığını işittim. Hemşire dedim. Hemşire. Ama gitmişti. Çeviren Dost Körpe. Bizans Definesi. Oktay Akbal. Ama nasıl heyecan ve umut içinde günlerce dinlenir dururduk. Ara sıra hatırlıyorum. Büyük abimin elinde kazma, ortancada kürek, küçüğünde sönük bir gaz lambası, onlar önden, ben birkaç adım geriden o korkunç mağaradan içeri giriverdik. Abilerim önce biraz aralarında konuşurlar, lambanın ışığını karanlık içinde bir süre gezdirirlerdi. Böcekler, akrepler, örümcekler, daha bir sürü garip biçimli yaratık aydınlıktan korkup kaçardı. Mağaranın içi uzun bir dehlize benzer, bir takım acayip şeyler var gibi görülür, durmadan tepeden damla damla su sızlar. Yer her zaman ıslak olurdu. Abilerim bir süre dört yanı seyreder, lambayı koyacak uygun bir yer ararlar. Sonra nereye kazacaklarını kararlaştırırlardı. Küçük abim, bir de şurayı kazsak ha, dedi. Gösterdiği yer çok karanlık olur, ortanca abim korkardı. Lambanın ışığından ayrılmazdı. Aralarında konuşur, hafif sesle bir şeyler anlatırlardı. Sonra yavaş yavaş o karanlık köşeye doğru yürüyüp, lambanın kasvetli ışığına kazmaya, küreye sarılırlardı. Ben mağaranın önünde, bir ayağım içeride, bir ayağım dışarıda beklerdim. Bir kapkaranlık mağarayı, bir ışık için yüzen bahçeyi seyrederdim. Güneş ağaçlardaki eriklerin üzerine ışıldardı. Komşu bahçeden küçük abimin sevgilisi ayva çiçek açmış şarkısını bize duyurmaya çalışır, arada bir annem evin penceresinde belirir, bana sakın içeri girme diye seslenip çekilirdi. Yaz akşamının tatlılığı geniş bahçeye, yeni açmış çiçeklere, meyve dolu ağaçlara sinerdi. Komşulardan birinin su çektiği çıkırın gıcırısı derinden gelir, bir yandan da abilerimin sesleri, kazmayla küreğin toprağa çarpmasının gürültüsü işitilirdi. Sur dibindeki mağara bana korku verirdi. Gündüzleri yalnız başıma kapısından bakmak bile beni ürkütürdü. İçerisi hep karanlıkla, rutubetle, bitip tükenmeyen çıtırtılarla dolu olurdu. Geceleri ise bahçeye çıkmak imkansızdı. Bizans'tan kalma bu surların dibinde neler olmuş neler geçmişti. Babam çok defa bu surların hikayesini, alayı, şakayı, mübalağayı seven güler yüzlü haliyle anlatır, bizleri heyecandan heyecana sürükler, sonra biz de vaktiyle bu mağaradaki defineyi çok arardık. Hele biçare Nihat Bey amcamın ömrü bu define peşinde geçti der, bizi sıcak hayallerle dolu binbir gece masalına doğru götürürdü. Ailemiz kuşaklar boyunca bu defineyi aramış. En korkak olanlar bile kazma küreği sırtlayıp insana ürperti veren mağarayı alt üst etmişler. Ara sıra bir şeyler bulmuş, ev halkını heyecanın heyecana düşürmüşler ama sonuç hep sıfır olmuş. Babam bu ele geçmeyen defineden söz açarken bu define Nihat Bey amcamın hayatına mal oldu derdi. Bu söz şaka değildi. Amcaoğlu Nihat Bey korkaklığına, çelimsizliğine, medrese öğrencisi oluşuna bakmadan işini gücünü, derslerini, medresesini bir yana bırakmış, yıllarca Bizans definesi ardından koşmuş, hayal içinde yaşamaktan bir baltaya sap olmaya vakit bulamamıştı. Ben onu hayal meyal hatırlarım. Ufacık bir boyu, aklaşmış saçları vardı. Bir de tombul, kalın bacaklı karısı. Hiç konuşmaz, susar, hep düşünürdü. Bugün yarın defineyi bulup zengin olacağı umuduyla evden çıkmaz olmuş, bunu iş edinmişti. Ay ay yıllar geçmiş, her gün yanına kalan, her gün tazelenen bu umutlar sonunda toz gibi uçup gitmişti. Hayalsever define avcısını bir kış sabahı omuzları üstünde evden alıp çok uzaklara götürüp bıraktılar. Babam o zamana kadar gerçekten bir define var sanırmış. Fakat amcaoğlunun yıllar yılı süren çabasının sonuçsuz kalmasından sonra bu masalı aklından çıkarmış, unutulmuş, gitmiş. Ben de Nihat Bey gibi yapsaydım yanmıştık derdi.